Ayrım 39, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 614. Richard Ekström fincanlara kahve koyarken Hans Fast ve Annika Giannini'yi inceliyordu. Ekström sabah işe geldiğinde önüne konulan metin karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Faste ile birlikte Lisbeth Salander'in yazdığı 40 sayfayı okumuşlardı. Uzun süre üzerinde tartışmış ve en sonunda Annika Giannini'yi resmi olmayan bir toplantıya davet etmişlerdi. Ekström'ün odasının yanındaki küçük konferans salonundaydılar.
''Geldiğin için teşekkür ederim.'' dedi Ekström. ''Bunu okudum, bu sabah bıraktığın ifadeyi. Bir takım sorular sorma ihtiyacı hissettim.''
Evet dedi Giannini.
Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Belki de Faste ile benim çok şaşırdığımızı söyleyerek başlamalıyım.
Niye şaşırdınız ki?
Niyetinizi anlamaya çalışıyorum.
Ne demek bu şimdi?
Şu otobiyografi ya da her ne diyorsanız bunun amacı ne?
Çok açık müvekkilim olaylar hakkında kendi görüşlerini yazdı. Ekström babacan bir ifadeyle güldü, keçi sakalını sıvazladı. Annika bunu onun huzursuzluğuna yorumladı.
Evet ama müvekkilinin kendini ifade etmesi için 3 aylık bir zamanı vardı. Faste onu sorgulamaya çalışırken tek bir söz etmedi.
Bildiğim kadarıyla onu Faste'ye ifade vermeye zorlayan bir yasa yok.
Elbette ama benim demek istediğim 2 gün sonra mahkeme başlayacak ve son anda bunu önümüze koyuyorsunuz. Savcılığımın ötesinde bu konuda kişisel bir sorumluluk hissediyorum.
Öyle mi?
Hiçbir koşul altında söyleyeceklerimi bir küçümseme olarak yorumlamanızı istemem. Böyle bir niyetim yok. Bu ülkede bir mahkeme düzeni var. Ama Bayan Giannini siz kadın hakları avukatısınız. Daha önce hiçbir ceza davasına katılmadınız. Ben Lisbeth Salander'in kadın olduğu için değil, ağır suçlar işlediği için yargılanmasını istiyorum. Sanırım onun ciddi anlamda psikiyatrik sorunları bulunduğunu ve tedaviye muhtaç olduğunu siz de anlamışsınızdır.
İzin verin de size yardımcı olayım dedi Annika Giannini yumuşak bir sesle. Lisbeth Salander'i hakkıyla savunamayacağımdan korkuyorsunuz.
Lütfen bunu kötüye yormayın dedi Ekström. Sizin yeteneğinizi sorgulamıyorum. Yalnızca tecrübesiz olduğunuza işaret ediyorum.
Anlıyorum. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Ceza davalarında oldukça tecrübesizim.
Ama yine de sizden çok daha tecrübeli avukatların yardımını reddediyorsunuz.
Müvekkilim böyle karar verdi. Kendisini benim savunmamı istiyor ve 2 gün sonra mahkemede onu ben savunacağım. Annika nazik bir şekilde gülümsedi.
İyi, ne yapalım? Merak ettiğim bir şey var. Şu kompozisyonu mahkemeye sunmayı ciddi ciddi düşünüyor musunuz?
Elbette. Lisbeth Salander'in öyküsü bu. Ekström ile Faste birbirlerine baktılar. Faste kaşlarını çattı. Ekström'ün neler saçmaladığını anlayamıyordu. Eğer Giannini müvekkilini felakete sürüklediğini fark edemiyorsa bundan savcıya neydi? Bu işten memnun olup yoluna devam etmesi gerekmiyor muydu? Salander'in kaçık bir fahişe olduğu konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Bütün çabalarına rağmen ona nerede oturduğunu bile söylettirememişti. Bu lanet kız her sorguda bir taş gibi susmuş, hiç kımıldamadan Faste'nin arkasındaki duvara bakmıştı. Kendisine uzatılan sigarayı, kahve ya da soğuk bir içecek teklifini susarak geri çevirmişti. Ona yalvardığında ya da arada bir sesini yükselttiğinde bile hiçbir sonuç alamamıştı. Şimdiye kadar hiçbir sorguda bu kadar sinirlenmemişti. Hans Faste iç çekti.
Giannini dedi Ekström en sonunda. Bence müvekkilinin yargılanmaması gerekiyor. O hasta. Elimde psikiyatrların verdiği kapsamlı bir rapor var. Bence yıllardır gerek duyduğu psikiyatrik bakımı almalı.
Eğer böyle düşünüyorsanız bunu mahkemede savunabilirsiniz.
Elbette yapacağım. Sizin müvekkilinizi nasıl savunacağınıza karışamam. Ama bu hattı izleyecekseniz gerçekten gülünç duruma düşeceksiniz. Bu otobiyografi bir dizi insana karşı akıl dışı ve mesnetsiz iddialarla dolu. Özellikle eski vasisi avukat Buyurman ile Doktor Teleborian'a karşı. Umarım siz bunları ciddiye almıyorsunuzdur. Mahkeme elinizde bir kanıt olmadan Teleborian'a yönelteceğiniz bu tür suçlamaları hiç hoş karşılamayacaktır. Benzetmeyi mazur görün ama bu belgeyle müvekkilinizin tabutuna son çiviyi çakarsınız.
Sizi dinliyorum.
Mahkemede müvekkilinizin hasta olduğunu inkar ederek yeni bir psikiyatrik rapor talep edebilirsiniz. O zaman bu görev adli tıbba verilir. Ama doğruyu söylemek gerekirse Salander'in şu yazdıklarına bakarak hangi psikiyatr olursa olsun hiç şüphesiz Peter Teleborian'la aynı görüşü paylaşacaktır. Kendi yazdıklarıyla da paranoyak bir şizofren olduğunun altını çiziyor.
Annika gülümseyerek bir ihtimal daha var dedi.
Neymiş o?
Salander'in anlattıklarının hepsi doğrudur ve mahkeme ona inanır.
Ekstrem iyice şaşırmıştı. Bir kez daha sakalını sıvazladı.
Frederick Clinton pencerenin yanındaki küçük masanın başında oturmuş, Georg Nyström ile Jonas Sandberg'in anlattıklarını dikkatle dinliyordu. Yüzü karmakarışıktı, gözlerini masadaki bir biber tanesine dikmişti. Nisan ayından beri Millennium'un en önemli elemanlarının telefonlarını dinleyip elektronik postalarını okuyoruz dedi Clinton. Blomqvist, Malin Erickson ve şu Henry Cortez denilen adam tükenmiş durumda. Millennium'un gelecek sayısının mizampajı bitmiş versiyonunu okuduk. Görüldüğü kadarıyla Blomqvist eski tutumundan gerilemiş. O da artık Salander'in bir deli olduğunu düşünüyor. Okuduğumuz metinlerde Salander'i savunmak için toplumsal argümanlara sığınacaklar. Blomqvist Salander'in toplumdan gereken desteği almadığını, babasını bu yüzden öldürmeye çalıştığını iddia ediyor. Bu yaklaşımın en küçük bir değeri yok. Evinden ya da Göteborg'da kız kardeşinden çalınan dosyalara ilişkin tek bir söz etmiyor. Çünkü hiçbir şey iddia edemeyeceğini biliyor. İşte sorun da bu ya dedi Jonas Sandberg. Blomqvist'in bir şeyler döndüğünü anlaması gerekirdi. Ama buna dair en küçük bir işaret yok. Beni mazur görün ama bu Millennium'un tarzına uymuyor. Üstelik Erika Berger tekrar Millennium'a döndü. Millennium'un bu sayısı bomboş, şaka gibi, her türlü içerikten yoksun.
Peki ne demek istiyorsun, bu bir tuzak mı?
Jonas Sandberg başını salladı. Millennium'un yaz sayısının Haziran ayının son haftasında çıkması gerekiyordu. Malin Erickson'un e-postalarından anladığımız kadarıyla Blomqvist bu sayıyı Södertalye'de bir matbaada bastıracakmış. Bu sabah matbaayı yokladık. Bir ay önce matbaadan teklif alınmasına karşın hala baskıya hazır metin gönderilmemiş.
Daha önce nerede bastırmışlar?
Morgongava'daki Halvik matbaasında. Sanki Millennium'un bir çalışanıymış gibi matbaayı arayıp ne kadarını bastıklarını sordum. Halvik'in patronu tek bir kelime söylemeye yanaşmadı. Bu akşam oraya gidip durumu araştıracağım.
Anlıyorum, Georg.
Son hafta ulaşabildiğimiz bütün telefonları dinledim dedi Georg Nyström. Tuhaf bir şey var. Millennium'dakiler ne mahkemeyi ne de Zalachenko olayını konuşuyorlar.
Hiçbir şey mi?
Hayır, yalnızca Millennium dışından soru gelirse bir şeyler geveliyorlar. Örneğin şunu bir dinleyin. Afton Bladet'ten bir gazeteci Mikael Blomqvist'i arayıp mahkemeyle ilgili yorumunu soruyor. Bir kayıt cihazı çıkartıp düğmesine bastı.
Üzgünüm ama yorum yok.
Bu öykünün başından beri içindesin. Salander'i Gosseberga'daki sen buldun. Ama şimdiye kadar bu konuda tek bir satır yayınlamadınız. Ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz?
Ne zaman uygun olursa. Diyelim ki yayınlayacak bir şeyler var.
Var mı?
Millennium'u alıp bakabilirsin.
Georg kayıt cihazını kapattı. Bunu daha önce hiç düşünmedik. Geriye dönüp rastgele dinledim. Bütün konuşmalar böyle. Çok genel şeylerin dışında Zalachenko olayı hakkında neredeyse hiç konuşmuyorlar. Mikael bu konuyu Salander'in avukatıyla yani kız kardeşiyle bile konuşmuyor.
Belki de gerçekten söyleyecek bir şeyleri yoktur.
Bu konuda spekülasyon yapmayı ısrarla reddediyor. Görüldüğü kadarıyla dergide yatıp kalkıyor. Belmans Gatan'daki evine neredeyse hiç uğramıyor. 24 saat çalıştığına göre Millennium'un gelecek sayısında elimizdekilerden çok daha fazlasının olması gerekmez miydi?
Hala dergiyi dinleme imkanımız yok mu?
Hayır diyerek araya girdi Jonas Sandberg. Dergide 24 saat birileri var. Bu da bana çok anlamlı geliyor. Biz Blomqvist'in evine girdiğimiz günden beri dergide hep birileri oluyor. Blomqvist dergi bürosuna girdikten sonra bir daha çıkmıyor. Odasının ışıkları hiç sönmüyor. Eğer o yoksa bile Cortez, Malin Erickson ya da şu İbne, Kristal Marmora'da oluyor. Çeresini sıvazlayan Clinton bir süre düşündü.
Peki yorumlarınız?
Georg Nyström bir süre tereddüt ettikten sonra şey dedi, sanırım bize bir tiyatro oynuyorlar.
Clinton ürperdi. Bunu daha önce niçin fark etmedik?
Yalnızca ne söylediklerini dinledik, söylemediklerini değil. Onların şaşkınlıklarını duymak ya da e-postalarında okumak bizi memnun etti. Blomkvist Salander raporunu evinden ve kız kardeşinden kimlerin çaldığını mutlaka anlamıştır. Ama buna karşı ne yapabilirdi ki?
Polise başvurmadılar.
Nistrom başını salladı. Giannini sorguda Salander'in yanındaydı. Nazik davranıyor ama dişe dokunur bir şey söylemiyor. Salander de konuşmayı kesinlikle reddediyor.
Bizim değirmenimize su taşıyorlar. Ne kadar susarlarsa o kadar iyi. Ekström ne diyor?
Onunla 2 saat önce buluştum. Salander'in ifadesinin bir kopyasını verdi. Clinton'ın dizlerinin üzerinde duran kağıtları işaret etti.
Ekström şaşkın. Şansımıza Salander kendini ifade etmekten aciz. Yazdıkları akıl almaz komplo teorileri ve pornografik saçmalıklarla dolu. Ama hedefe yakın ateş etmiş.
St. Stefan'a nasıl kapatıldığını bütün ayrıntılarıyla biliyor. Zalachenko'nun Sapo adına çalıştığını ve buna benzer şeyleri. Sapo'nun içinde küçük bir grubun varlığını iddia ediyor. İma ettiklerine bakılırsa servise benzer bir şeyden şüpheleniyor. Bu açıdan bizi çok iyi tarif ediyor. Ama dediğim gibi inandırıcı değil. Ekström Giannini'nin bunları mahkemede savunacak olmasına çok şaşırmış.
Lanet olsun diye patladı Clinton.
Başını eline yaslayıp birkaç dakika düşündükten sonra
Jonas dedi. Bu akşam Morgan Gava'ya gidip şu matbaada neler var bak. Eğer Millennium'u basıyorlarsa bir kopyasını al.
Falunu da yanıma alacağım.
İyi. Georg, Ekström'e gidip nabzını yoklamanı istiyorum. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Ama sizin değerlendirmelerinizi de yok sayamam.
Tamam. Clinton bir süre daha sustuktan sonra
aslında en iyisi bu mahkemenin olmaması diyerek gözlerini Nistrom'un gözlerine dikti.
Nistrom ve Sandberg aynı anda başlarını salladılar. Aralarında sessiz bir anlaşma olmuştu.
Nistrom, bu işin imkanlarını araştır.
Jonas Sandberg ile Falun adıyla bilinen çilingir Lars Faulson arabalarını demir yolunun yakınlarına park ettiler. Saat akşamın 8:30'uydu. Morgan Gava'da şöyle bir yürüyüşe çıktılar. Hava çok aydınlıktı ve bir şey yapmak için çok erkendi. Önce bir keşif yapacaklardı.
Eğer alarm varsa bu işe girmem dedi Falun. En iyisi önce pencereden kontrol etmek. Eğer dergiler pencereye yakın bir yerdeyse büyük bir taş atıp camları aşağı indirir sonra da bir dergi kapıp tabanları yağlarsın.
İyi fikir dedi Sandberg.
Eğer yalnızca derginin bir örneğini istiyorsanız arka taraftaki çöp konteynerlerine bakabiliriz. Örnek baskılardan atmış olabilirler.
Halvik matbaası tek katlı tuğla bir binaydı. Binaya güneyden yaklaştılar. Sandberg tam sokağın karşı tarafına geçecekken Falun onun kolunu tuttu.
Yürümeye devam et dedi.
Ne? Akşam gezisine çıkmışız gibi davran.
Halvik'i geçerek çevrede bir tur attılar.
Sorun ne dedi Sandberg?
Gözün görmüyor mu? Binada alarm var. Yan tarafta da bir araba duruyor.
Yani binada biri mi var?
Milton Security'nin arabası. Binayı koruyorlar.
Milton Security mi diye bağırdı Frederick Clinton. Yüreği sıkışmıştı.
Eğer Falun olmasaydı doğrudan kucaklarına düşüyordum dedi Jonas Sandberg.
Bir şeyler dönüyor dedi Georg Nistrom. Küçük bir matbaa Milton Security'den niçin koruma istesin ki?
Clinton başını salladı, dudakları gerilmişti. Saat akşamın 11'iydi, dinlenmeye ihtiyacı vardı.
Demek ki Millennium bir haltlar karıştırıyor dedi Sandberg.
Bunu anladık dedi Clinton. İyi, şimdi bir durum analizi yapalım. En kötü senaryo ne olabilir, ne biliyorlardır?
Soran gözlerini Nistrom'a dikti. 1991'de hazırlanan Salander raporu dedi Nistrom.
Kopyaları çaldıktan sonra güvenlik önlemlerini arttırdılar. İzlendiklerini tahmin ediyorlardır. En kötü ihtimalle ellerinde bir kopya daha var.
Blomkvist bu raporu kaybettikleri için çok şaşkındı.
Biliyorum ama belki de blöf yapıyordur. Bu ihtimali yok sayamayız.
Clinton başını salladı.
Tamam, bu ihtimalden hareket edelim.
Sandberg? Artık Salander'in savunmasını nasıl yapacağını biliyoruz. Bildiklerini anlatacak. Şu otobiyografi dedikleri şeyi okudum. Bizim elimizi güçlendiriyorlar. Kızın yazdığı metin tecavüz, hukuki haklarının çiğnenmesi gibi ağır iddialar içeriyor. Büyük ihtimalle yazdıkları yalan söyleme asalığına yakalanan birinin paranoyak fantezileri gibi görülecektir. Nistrom başını salladı.
Üstelik bu iddiaların birini bile kanıtlayamazlar.
Ekström bu metni Salander'e karşı kullanarak güvenilirliğini yerle bir edebilir.
Teleborya'nın yeni raporu mükemmel. Bir ihtimal Giannini mahkemeye başka bir psikiyatır getirip Salander'in deli olmadığını iddia edebilir. O zaman iş adli tıbba kalır. Şunu bir kez daha belirteyim. Eğer Salander taktik değiştirmeyip konuşmayı reddetmeye devam ederse, mahkeme bundan Televorya'nın iddia ettiği gibi Salander'in deli olduğu sonucunu çıkarır. Yani Salander'in en büyük düşmanı kendisi.
Hala en iyi çözümün bu mahkemeden kurtulmak olduğunu düşünüyorum.
Bu neredeyse imkansız dedi Nyström. Kronoberg hapishanesinin bir hücresinde kalıyor. Diğer mahkumlarla hiçbir bağlantısı yok. Binanın tepesindeki küçük bir alanda her gün egzersiz yapıyor ama orada ona ulaşamayız. Ayrıca gardiyanların arasında adamımız da yok.
Anlıyorum.
Aslında onun işini Saulgrenska Hastanesi'nde bitirmeliydik. Şimdi bir şey yapacaksak açıktan yapmak zorundayız. Katilin yakayı ele vereceği %100. Ayrıca bu işi üstlenecek keskin bir nişancıyı nereden bulacağız? Bugünden yarına bir kaza ya da intihar da düzenleyemeyiz.
Hayır, ayrıca bunun iyi bir fikir olduğundan da emin değilim. Beklenmeyen bir ölüm bir sürü soruna yol açar. Tamam, bakalım mahkemenin seyri ne olacak? Bence hiçbir şey değişmedi. Zaten karşı bir hamle bekliyorduk. Bu da büyük ihtimalle şu otobiyografi dedikleri şey.
Sorun Millennium dedi Jonas Sandberg. Millennium ve Milton Security dedi Clinton düşünceli bir ifadeyle.
Salander Armanski'nin hesabına çalışıyordu. Blomquist'le de yakın ilişkisi vardı. Bundan güçlerini birleştirdikleri sonucunu çıkarabilir miyiz?
Milton Security'nin Millennium'un basıldığı matbaayı koruduğunu düşünürsek hiç de mantıksız değil. Bu bir tesadüf olamaz.
Dergiyi ne zaman yayınlamayı düşünüyorlar?
Sandberg, 2 hafta geciktirdiklerini söylemiştin.
Ama Milton Security'nin matbaayı koruduğunu dikkate alırsak bu dergiyi çoktan bastılar. Ve Millennium'da hesapladıkları bir zamandan önce açığa çıkmasını istemedikleri bir şey var.
Mahkemeyle birlikte piyasaya çıkartacaklar dedi Jonas Sandberg. Mantıklı tek açıklama bu.
Bu dergide neler olabilir? En kötü ihtimal nedir dedi Clinton.
Üçü birden susup düşündü. Sessizliği Nyström bozdu. En kötü ihtimalle 1991'de hazırlanan raporun bir kopyası daha vardır. Clinton ile Sandberg de böyle düşünüyorlardı.
Sorun bununla ne yapabilecekleri dedi Sandberg.
Bu rapor Björk ile Televorian arasındaki ilişkiyi açığa çıkarıyor. Björk öldü ancak Televorian'ın başı ağrıyabilir. O da yalnızca psikiyatrik bir araştırma yaptığını iddia eder. Söze karşı söz. Televorian bütün bu suçlamalar karşısında şaşırmış ayaklarına yatabilir.
Eğer bu rapor yayınlanırsa bizim tepkimiz ne olacak dedi Nyström.
''Sanırım elimizde bir koz var.'' dedi Clinton. ''Eğer bu raporun etrafında bir yaygara kopartılırsa gözler servise değil, Sapo'ya çevrilecektir. Gazeteciler Sapo'yu sıkıştırdıklarında Sapo da arşivden bu raporu çıkaracaktır.''
''Tabii bu aynı rapor olmayacak.'' dedi Sandberg.
''Schenke arşive değiştirilmiş raporu koydu. Yani savcı Ekström'ün elindeki raporu. Üstelik bir de hazırlık numarası verdi.''
''Bu nedenle basına bir sürü çarpıtılmış bilgi sızdırabiliriz.'' Bizim elimizde raporun orijinali var. Millennium'un elinde ise yalnızca kopyası. Hatta bu raporu Blomquist'in çarpıttığı söylentisini de yayabiliriz.
Güzel, Millennium'un elinde başka ne bilgiler olabilir?
Servis hakkında bir şey bilemezler, bu imkansız. Bütün dikkatlerini Sapo'ya yöneltecek, böylece sıradan bir komplo teorisyeni gibi görüneceklerdir.
Ama Blomquist ünlü biri dedi Clinton. Ayrıca Wennerström olayı güvenilirliğini arttırdı.
Bu güvenilirliği sarsacak bir şey yapamaz mıyız dedi Sandberg.
Göz göze gelen Nyström ile Clinton başlarını salladılar. Sence bir parça 50 gram kokaine ne dersin?
Belki Yugoslavlardan bulabiliriz.
Güzel, bir dene ama acele et, mahkeme 2 gün sonra başlıyor.
Ben anlayamadım dedi Sandberg.
Mesleğin kendisi kadar eski bir numara ama hala çok etkili.
Morgan Gava mı dedi Ed Clint kaşlarını kaldırarak. Monica Figueroa'la telefonu açtığında üzerinde sabahlık, evindeki kanepede oturmuş 3. defadır Salander'in otobiyografisini okuyordu. Gece yarısını geçtiği için kötü bir şeylerin olduğunu düşünmüştü.
Morgan Gava diye tekrarladı Monica Figueroa. Sandberg ile Falun bu akşam 7 civarında oraya gittiler. Bublanski'nin adamlarından Kurt Svensson onları izledi. Arabalarına bir verici yerleştirdiğimizden zor olmadı. Eski demir yolunun yakınlarına park ettiler. Sonra Morgan Gava'nın etrafında bir tur atıp tekrar arabalarına döndüler.
Anladım. Biriyle buluştular mı ya da... Hayır, tuhaf olan da bu. Arabadan indiler, matbaanın etrafında şöyle bir tur attıktan sonra tekrar Stockholm'e döndüler.
Peki gecenin bir yarısı sırf bunu söylemek için mi aradın beni?
Kafamıza sonradan dank etti. Etrafında dolaştıkları matbaa, Halvik Matbaası diye bir yer. Mikael Blomkvist'le konuştum, Millennium burada basılıyormuş.
Vay be, diyen Ed Clint bağlantıyı hemen anlamıştı.
Falunu da yanlarına aldıklarına göre demek ki matbaaya bir gece ziyareti yapacaklardı. Ama şöyle bir göz attıktan sonra vazgeçtiler, dedi Monica Figueroa.
Niçin?
Mikael Blomkvist dergide atılana kadar Dragan Armanski'den matbaayı korumasını rica etmiş. Büyük ihtimalle Milton'ın arabasını görmüşlerdir. Ben de bunu hemen sana bildirmem gerektiğini düşündüm.
İyi yaptın. Demek ki bir bit yeniği olduğunu anladılar.
Öyle değilse bile Milton'ın arabasını gördükten sonra alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Sandberg Falun'u şehir merkezinde bırakıp Artillery Gatan'a gitti. Frederick Clinton'ın orada olduğunu biliyoruz. Sandberg'den hemen sonra Georg Nyström de geldi. Şimdi sorun ne yapmayı düşündükleri.
Mahkeme salı günü başlıyor. Blomkvist'i arayıp Millennium'da güvenliği arttırmalarını söyleyebilir misin? Ne olur ne olmaz.
Zaten iyi korunuyorlar. Dinlenen telefonların etrafında profesyonellerin yapacağı türden bir yalan bulutu oluşturmuşlar. Doğrusu şu paranoyak Blomkvist bize taş çıkartacak taktikler geliştiriyor.
Güzel, sen yine de ara.
Monica Figueroa cep telefonunu kapatıp yatağın yanındaki komodinin üzerine koydu. Kaşlarını kaldırarak yatağın ayak ucunda çırılçıplak dikilen Blomkvist'e baktı.
Seni arayıp Millennium'daki güvenliği arttırmanızı isteyecekmişim, dedi.
Önerileriniz için teşekkürler, dedi Blomkvist kuru bir ifadeyle.
Çok ciddiyim. Eğer bir bit yeniği olduğunu anladılarsa akılsızca davranmaya başlayabilirler. Belki de sırada bir hırsızlık daha vardır.
Bugün dergide Henry Cortez geceliyor. Ayrıca dergiye yalnızca 3 dakika uzaklıktaki Milton Security'ye bağlı bir saldırı alarmı var.
Bir süre susan Mikael, paranoyakmış diye homurdandı.
39. ayrımın sonu. Sayfa 628.